Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Nancy Heben ve William Milberg'in Essentials of Neuropsychological Assessment adlı kitabının ikinci baskısı. Nöropsikolojik değerlendirmenin temel mantığını ve klinik uygulamadaki yerini açıklayan uygulama odaklı bir başvuru kitabıdır. 2009'da yayımlanan eser. Zihinsel işlevlerdeki değişimleri yalnızca test puanları üzerinden değil, klinik öykü, görüşme ve davranış gözlemleri ile birlikte değerlendirmeyi öğretir. Amaç, beyin işlevlerindeki bozulmaların biliş, duygu ve davranış üzerindeki olası etkileri hakkında temkinli ve kanıta dayalı çıkarımlar yapmaktır. Kitap, test seçimi, uygulama, puanlama, yorumlama ve rapor yazımını aynı değerlendirme sürecinin birbirine bağlı aşamaları olarak ele alır. DKEFS, WISC-AV, WEBAS-AV ve WMS-AV gibi dönemin başlıca araçlarına yer verir. Ayrıca çocuk, yaşlı, adli değerlendirme ve başka özel bağlamlardaki sorunları inceler. Kısa bölümler, vurgulu kutular, maddeler ve örnek materyallerle kurulan yapısı, özellikle yoğun çalışan ruh sağlığı uzmanları için tasarlanmıştır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, test puanını klinik öykü ve gözlemle birleştiren değerlendirme mantığı. Kitabın merkezindeki düşünce, nöropsikolojik değerlendirmenin bir test bataryasını uygulayıp puanları sıralamaktan ibaret olmadığıdır. Heben ve Milberg. Kişinin tıbbi ve gelişimsel geçmişi, mevcut şikayetleri, günlük yaşamda yaşadığı güçlükler, görüşmedeki tutumu ve test sırasındaki davranışları birlikte ele alınmadan güvenilir yorum yapılamayacağını vurgular. Örneğin düşük bir bellek puanı tek başına belirli bir beyin işlev bozukluğunu kanıtlamaz. Dikkat sorunları, yorgunluk, ağrı, duygu durum, motivasyon, eğitim geçmişi ya da test koşulları bu sonucu etkileyebilir. Bu nedenle değerlendirmeci puanların hangi koşullarda ortaya çıktığını da incelemelidir. Kitap, farklı bilgi kaynaklarının birbirini destekleyip desteklemediğine bakmayı temel bir mesleki beceri olarak sunar. Klinik öykü belirli bir başlangıç ve seyir gösterirken, davranış gözlemiyle test performansı bu örüntüyle uyumluysa çıkarım daha sağlam hale gelir. Buna karşılık çelişkiler, aceleyle tanı koymak yerine ek bilgi toplama gereğini gösterir. Bu yaklaşım, ölçme aracını klinik kararın yerine koymaz. Testleri, kişinin bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevselliğini anlamaya yarayan yapılandırılmış kanıt kaynakları olarak konumlandırır. İkinci olarak, uygun test seçimi, standart uygulama ve doğru puanlamanın klinik sonucu belirlemesi, eserin test seçimi, uygulama ve puanlamaya ayrılan bölümü. Teknik doğruluğun yorum kalitesi için ön koşul olduğunu ortaya koyar. Her nöropsikolojik soru için aynı testlerin kullanılması uygun değildir, değerlendirmeci. Başvuru nedenini, kişinin yaşını, eğitimini, dilini, kültürel arka planını, fiziksel kapasitesini ve şüphelenilen bilişsel alanları dikkate alarak araç seçmelidir. Belek yakınması olan bir kişide dikkat, işlem hızı veya dil becerilerindeki sorunların bellek performansını etkileyebileceği düşünülmelidir. Bu yüzden test seçimi, dar bir belirtiye yanıt vermekten çok, alternatif açıklamaları ayırt etmeye hizmet eder. Kitap ayrıca standart yönergelerden gereksiz biçimde sapmanın normlarla karşılaştırmayı zayıflatacağını hatırlatır. Test sırasında verilen ek ipuçları, yanlış zamanlama ya da kayıt hataları, görünüşte küçük olsa bile puanın anlamını değiştirebilir. İkinci baskıda DKEFS, WISC-AV, WAS-AV ve WMS-AV gibi güncellenmiş araçlara değinilmesi, kitabın dönemin yaygın kullanılan ölçüm sistemleriyle bağlantısını gösterir. Ancak temel, mesaj belirli bir test listesinden daha kalıcıdır. Araçlar değişse de, geçerli bir değerlendirme için soruya uygun seçim, standardize uygulama ve titiz puanlama zorunludur. Üçüncü olarak, yorumlamada tekil skorlar yerine bilişsel örüntüler ve alternatif açıklamalar, kitap. Yorumlama sürecini en zor ve en fazla klinik muhakeme gerektiren aşama olarak ele alır. Nöropsikolojik testlerdeki bir puan, doğrudan ve otomatik biçimde bir tanıya ya da belirli bir beyin bölgesine bağlanamaz. Bunun yerine değerlendirmeci, dikkat, dil, bellek, görsel uzamsal beceriler, işlem hızı ve yürütücü işlevler gibi alanlar arasındaki örüntüyü inceler. Güçlü ve zayıf yönlerin dağılımı, hata türleri, görev sırasında kullanılan stratejiler ve performansın tutarlılığı, toplam puandan daha fazla klinik anlam taşıyabilir. bu yaklaşımın önemli sonucu, normal aralıkta görünen bir toplam sonucun her zaman sorunsuz işlevsellik anlamına gelmemesidir. Kişinin kendi önceki düzeyine göre belirgin değişim yaşaması veya günlük yaşamda sorun yaratacak özgül bir zayıflığı bulunması mümkündür. Tersine, düşük bir skor da mutlaka nörolojik hasar göstergesi değildir. Kitap bu nedenle psikiyatrik belirtiler, duygusal durum, duyusal ya da motor sınırlılıklar, ilaç etkileri ve demografik özellikler gibi etkenlerin göz önüne alınmasını gerektirir. Yorumun gücü, iddialı ifadeler kurmasında değil, hangi kanıtın hangi çıkarımı desteklediğini açıkça ayırmasında yatar. Bu tutum, aşırı yorumlama riskini azaltır ve değerlendirmeyi klinik olarak daha savunulabilir kılar. Dördüncü olarak çocuk, yaşlı ve adli bağlamlarda değişen değerlendirme sorularına uyum sağlama, Heben ve Milberg. Nöropsikolojik değerlendirmenin her danışan grubunda aynı şekilde yürütülemeyeceğini belirtir. Çocuklarda gelişimsel düzey, eğitim deneyimi, aileden ve okuldan alınan bilgiler değerlendirme sorusunun temel parçalarıdır. Amaç yalnızca mevcut performansı saptamak değil, gelişimsel bir güçlüğün niteliğini ve işlevsel sonuçlarını anlamaktır. Yaşlı yetişkinlerde ise normal yaşlanma ile hastalıkla ilişkili bilişsel değişimi ayırma gereği daha belirgin hale gelir. Başlangıç düzeyi, değişimin zaman içindeki seyri, bağımsız günlük yaşam becerileri ve eşlik eden tıbbi durumlar bu ayrımda önem kazanır. Adli bağlamda değerlendirme, klinik yararın yanı sıra hukuki bir soruya yanıt verme niteliği taşıyabilir. Bu nedenle değerlendirmecinin rolünü, kullanılan verilerin sınırlarını ve ulaşılan sonuçların hangi ölçüde desteklendiğini özellikle açık yazması gerekir. Kitap bu özel alanları ele alarak nöropsikolojik bilginin bağlamdan bağımsız uygulanamayacağını gösterir. Aynı test sonucu, bir okul desteği planı, yaşlılıkta işlev kaybı incelemesi veya hukuki değerlendirme içinde farklı anlamlar taşıyabilir. Bu bölümün katkısı, test bilgisini tek başına yeterli saymaması, kararın hizmet ettiği kurumsal ve etik bağlamı klinik akıl yürütmenin parçası haline getirmesidir. Son olarak, rapor yazımını bulguları işlevsel önerilere dönüştüren klinik araç olarak ele alma. Kitapta rapor yazımı, değerlendirme sonunda hazırlanan biçimsel bir belge değil, klinik bulguları anlaşılır ve kullanılabilir hale getiren temel aşama olarak değerlendirilir. İyi bir rapor, sevk sorusuna doğrudan yanıt verir, bilgi kaynaklarını belirtir. Test bulgularını bağlam içinde özetler ve ulaşılan sonuçların sınırlarını açıklar. Sadece standart puanlar ve teknik terimlerle dolu bir metin, yönlendiren hekim, ruh sağlığı uzmanı, eğitimci, danışan ya da aile için sınırlı yarar sağlar. Buna karşılık işlevsel bir rapor, bulunan bilişsel güçlüklere ilişkin açıklamayı, kişinin günlük yaşamı, eğitim, iş, tedavi veya rehabilitasyon gereksinimleriyle ilişkilendirir. Kitabın nörodavranışsal sendromlara ve raporlamaya yer vermesi, değerlendirme verilerinin klinik iletişime dönüştürülmesine verdiği önemi gösterir. Rapor aynı zamanda belirsizliği saklamamalıdır. Bulgular belirli bir açıklamayla uyumlu olsa bile kesinliği sınırlayan etkenler varsa bunlar belirtilmelidir. Özellikle farklı uzmanların aynı belgeyi kullanacağı durumlarda açık dil ve kanıtla orantılı sonuçlar hem etik hem de pratik açıdan gereklidir. Böylece nöropsikolojik değerlendirme, soyut bir performans ölçümü olmaktan çıkar. Tedavi planlama, rehabilitasyon ve uygun yönlendirme kararlarına katkı sunan bir süreç haline gelir. Sonuç olarak Essentials of Neuropsychological Assessment. Nöropsikoloji alanına yeni giren psikologlar, klinik psikoloji ve nöropsikoloji eğitimi alan öğrenciler, psikiyatri ve rehabilitasyon ekipleriyle çalışan ruh sağlığı uzmanları için özellikle yararlı bir kaynaktır. Kitap, uzmanlık eğitiminin ve güncel test kılavuzlarının yerini tutacak bir kısa yol sunmaz. Bunun yerine, test uygulamasından klinik rapora uzanan sürecin nasıl düşünülmesi gerektiğine dair düzenli bir çerçeve verir. Bu özellik, testi doğru uygulamayı öğrenmek ile elde edilen veriyi sorumlu biçimde yorumlamak arasındaki farkı kavramaya yardımcı olur. Türkçe klinik bağlamda da farklı eğitim geçmişleri, dil kullanımı, aile gözlemleri ve sağlık hizmetine erişim koşulları nedeniyle test sonuçlarını mekanik yorumlamama ilkesi önem taşır. Eserin benzer test odaklı el kitaplarından ayrıldığı yön, araçları tek tek tanıtan bir katalog olmaktan öteye geçmesidir. Klinik öykü, gözlem, ölçüm, yorum, özel uygulama alanları ve raporlama arasında kurduğu bağlantı, değerlendirmeyi bütünlüklü bir karar verme süreci olarak gösterir. kısa bölümler, ana fikir kutuları, maddeler ve pekiştirme amaçlı materyaller, yoğun çalışan okurların kitabı seçici biçimde kullanmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte ikinci baskının 2009 tarihli olduğu. Dolayısıyla testlerin sonraki sürümleri ve güncel normlar için ek kaynaklara ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır. Buna rağmen kitabın kalıcı değeri, belirli test sürümlerinden çok, kanıtları birleştirme, alternatif açıklamaları tartma ve sonuçları işlevsel önerilere dönüştürme ilkelerinde bulunur. Destek olmak isterseniz Nancy Hebb'in kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.